Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Geçen haftaki programımızda hatırlayacağınız üzere Hazreti İbrahim'in Keldani kavmine içinden seçilişi, Nemrud'un gördüğü rüya ve bu rüya üzerine insanlardan yeni doğan erkek çocuklarını öldürmeye başlaması, 100.000'e yakın çocuğu öldürmesi, Hazreti İbrahim'in annesinin gizlice Hazreti İbrahim'i dünyaya getirmesi, bir mağarada onu büyütmesi ve iyice büyüdükten sonra da babasıyla tanıştırmasını anlatmıştık. Babası Azer putperesti, put imal ediyordu. Ayrıca puthanenin sorumluluğunun kendisinde olduğuna dair de rivayetler var. Evlatlarını yaptığı putları çarşıya pazara götürüp satmakla rızkını temin ediyordu. Hazreti İbrahim de zaman zaman bu putlardan alıp götürmüş. Fakat bunları diğer kardeşlerinden farklı olarak boğazlarına taktığı iple yerlerde sürüye sürüye götürmüş. Halkın nazarında o putların bir anlamı olmadığını bütün halka, bütün insanlara, kendi kavmine ilan etmişti. Daha sonra babasını putların lüzumsuzluğu, insanlara bir fayda veya zararın olmadığı şeklinde ikaz etmişti. Ona dua edeceğini vaat etmişti. Fakat Allah'ın ikazı üzerine de bu duayı devam ettirmedi. Kafir olduğu belli olan bir insana dua etmemenin, duaya devam etmemenin doğru olduğu ifadesi vardı. Bunun dışında yine Hazreti İbrahim'in bir bayram yeri eğlencesine gidilirken geride kalarak puthaneye girip bütün putları yıktığı, kırdığı ve içlerinde sadece en büyük olana dokunmayıp baltayı da bunun boynuna astığını anlatmıştık. Döndüklerinde de bunu olsa olsa İbrahim yapmıştır diyerek hesaba çektiklerini, Hazreti İbrahim'in büyük put belki de o diğer küçük olanları kıskanmıştır, insanların onlara saygı göstermesini istemediği için onları kırmıştır, eğer inanmazsanız kendilerine sorun, konuşsunlar, anlatsınlar diyerek onların adeta can evinden vurmuştu. Kendi içlerinde putların ne kadar güçsüz olduğunu, konuşamadıklarını, kendilerini bile koruyamadıklarını anlayan halk aslında vicdanen itiraf etmişlerdi yanlışlıklarını, kendi düşüncelerinin, yaşayışlarının. Fakat belki de bu duygu ve düşüncelerinin İç dünyalarında itiraf ederek sahte bir inanç peşinde koştuklarının itirafı olarak, eğer ilahlar adına bir şey yapmak isterseniz onlara yardım edin de şu İbrahim'i cezalandıralım, onu ateşe atalım diyerek bir karar vermişlerdi. Böylece aslında ilahların kendi intikamlarını alamayacağını, onların yardımına koşulmadığı müddetçe kendi başlarına bir şey yapamayacaklarını bu cümle içinde itiraf etmişlerdi. Ve bu şekilde Hazreti İbrahim hakkında bir karar alınır Nemrud'un huzurunda. Fakat Nemrud meseleyi daha derin tahkik etmek için İbrahim'i karşısına çağırır. Birebir konuşup görüşmek ister. Bir de meselenin detayını ondan öğrenmek ister. Normalde tanrılık iddiasına bulunmaya başlayan Nemrud'a herkes girerken secde eder. Fakat Hazreti İbrahim diğer insanlardan farklı olarak Nemrud'un huzuruna çıktığı halde ona secde etmez. Bu sefer Nemrud biraz daha kızar. Seni bana secde etmekten kim engelledi diye sorar. Hazreti İbrahim cevaben seni ve beni yaratan, ben ondan başkasına secde etmem der. Nemrud peki der, senin Rabbin kimdir? Hazreti İbrahim mülayim bir şekilde, onun anlayacağı şekilde benim Rabbim dirilten ve öldüren Allah'tır der. Nemrud aynı üslupla meydan okumaya devam eder. Ben de diriltir, ben de öldürürüm. Hemen emir verir, zindandan iki kişi getirtir, birisini öldürür, diğerini de sen artık hürsün diyerek serbest bırakır. Bak der, ben de birisini öldürdüm, birisini de dirilttim, hayat verdim. Aslında bu söylediği şeyin ne kadar mantıksız olduğunu, bu konuda ne kadar basit bir mantıkla işin içinden çıkmaya çalıştığını Hazreti İbrahim de oradaki insanlar da görürler. Fakat Hazreti İbrahim bu mesele üzerinde onunla tekrar münakaşaya girmez. Ona bambaşka bir şekilde bir başka mesaj verir. Der ki, benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur. Sen de Tanrıysan, gücün yetiyorsa sen de batıdan doğur. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 258. ayet-i kerimesinde şöyle haber verilmektedir. Allah'ın kendisine mülk, yani hükümdarlık ve zenginlik vermesi sebebiyle şımarıp Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni, yani Nemrut'u görmedin mi? İşte o zaman İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir demişti. O da, ben de hayat verir ve öldürürüm demişti. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Haydi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine kafir şaşırıp cevap veremez hale geldi. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Burada açıkça ifade edildiği gibi Nemrut aslında kendisinin Tanrı olduğu iddiası içindeyken bile tam manasıyla Tanrı kudretinde olmadığını görmektedir. Her ne kadar insanların gözünü boyamak için biri insanı öldürüp diğerini serbest bıraksa da gücünün, kuvvetinin, kudretinin bütün hayatı şekillendirmeye, güneşi istediği yerden doğurup batırmaya yetmediğini itiraf etmektedir vicdanen. Hazreti İbrahim onun vicdanına da çevresinde körü körüne ona bağlı olan insanlara da bunu adeta haykırmıştır. Sen kendini çok güçlü zannediyorsun. Evet, bir iktidar vermiş Allah sana. Hükmediyorsun, insanları asıyorsun, kesiyorsun vesaire, istediğini yapıyorsun. Fakat senin hükmün sadece şu koltukta oturduğun zamandır. Ve bütün hayatı şekillendirme gibi bir güce malik değilsin. Eğer bunu yapabiliyorsan, hadi alternatif başka şeyler de göster diyerek güneşe, aya, yıldızlara ve diğer şeylere, diğer yaratılan Allah'ın sünnetullah olarak, kural olarak koyduğu esaslara uymak mecburiyetinde olduğunu, aslında onun gücünün de çok sınırlı olduğunu, bir insan gücünün üstünde olmadığını kendisine hatırlatmıştır. Nemrut bu manada köşeye sıkışmış olduğunu hissedince büyük bir müzakereye başladılar. Ateşin nasıl yakılacağını, Hazreti İbrahim'in nasıl cezalandırılacağını uzun uzun konuştular. En sonunda çok büyük bir ateş yakalım. Kendisine yaklaşamayacağımız için İbrahim'i de o ateşe mancınıkla dağın üstünden atalım diyerek karar verildi. Hazreti İbrahim ise gönlünde hiçbir korku ve endişe taşımadan olup bitenleri seyrediyordu. Ve o gün geldi. Günlerce toplanan ateş yakıldı ve ateş iyice harlansın, iyice tutuşsun diye birkaç gün daha beklendi. Çünkü bir haftaya yakın ateşin yandığı rivayet edilir. Civardaki birçok ağaç, birçok orman kesilmiştir bu ateşi tutuşturmak için. Devasa bir ateş. İnsanlar dağların üzerinde bu ateşi seyrederler ve o gün gelip mancınık hazırlanır. Hazreti İbrahim mancınığa yerleştirilir ve mancının ipi kesilerek Hazreti İbrahim ateşe doğru atılır. O esnada Allah-u Teala meleklerini göndermeye başlar. Bir melek gelir, rüzgarlar emrime verildi. Arzu edersen ateşi darmadağın edeyim. Bir diğeri gelir, sular emrime verildi, istersen söndüreyim. Bir başka melek gelir, toprak benim emrime verildi. Dilersen ateşi yere batırayım. Hazreti İbrahim ise her birine ayrı ayrı dost ile dostun arasına girmeyin. Rabbim ne dilerse ben ona razıyım. Kurtarır ise lütfundandır. Eğer yakar ise benim kusurumdandır. Sabredici olurum inşallah diyerek bu gönlündeki teslimiyeti her birine ayrı ayrı itiraf etti. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır diyerek sadece Allah'a güvendiğini, dayandığını, ona tevekkül ve teslim olduğunu ifade eder. Allah'ın gönderdiği bu aracıları reddetmesi Hazreti İbrahim'in Allah katında ne kadar yüce bir mertebede olduğunu göstermiştir. Nihayet Cebrail aleyhisselam en son olarak gelir, bir dileğin var mı diye sorar. Evet, bir dileğim var, bir talebim var ama senden değil. Kimden der? Allah'tan. O halimi biliyor. Ateş kimin emriyle yanıyor? Bu yakma işini, bu yakma vazifesini ateşe veren kimdir? Ben ona müracaat ediyorum, münacaat ediyorum, yalvarıyorum diyerek Allah'a arz eder. Bunun üzerine Hazreti İbrahim'in bu şekilde Allah'a bütün benliğini teslim etmesi, bütün gücünü, kuvvetini, kudretini, her şeyini bütün varlığıyla ona yöneltmesi Allah-u Teala'nın ondan razı olmasına sebep olur. Sözünün eri olduğunu, ahdine vefa gösterdiğini tesciller. Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinde ve İbrahim ellezî veffâ, sözünün eri olan, ahdine vefa gösteren İbrahim diye sena edilir. Yine Bakara suresinde de İz kâle lehu rabbuhu eslim, kâle eslemtü li rabbil âlemin. Rabbi ona teslim ol deyince o derhal ben bütün varlığımla alemlerin Rabbine teslim oldum diyerek o teslimiyetini izhar eder. İşte Allah'ın büyük bir peygamberi olan Hazreti İbrahim'in bu teslimiyeti Allah'ın ona ihsanın, ikramının da beraberinde getirir ve bütün vasıtaları aradan çıkartan Hazreti İbrahim Allah'a yürekten bağlanınca Allah da olmazları oldurur ve ateşe "Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol." buyurur. Enbiya suresinde geçen 69. ayet-i kerimede geçen bu ifadeler aslında ateşin kimyasını değiştirir. Ateşin yakma özelliği Hazreti İbrahim'e tesir etmez ve artık o bir gül bahçesine iner. O gül bahçesinde serin ve selamet bir şekilde huzur içinde bulunur. Fakat durumu seyretmekte olan Nemrut ve avanesi, bütün halk hayretler içinde kalır. Nemrut şaşırır, heyecanlanır, senin ilahın pek büyükmüş der. Fakat ben sana şunlara şunları vereceğim, şu kadar ilahına kurban keseceğim der. Fakat Hazreti İbrahim, sen hidayete dönmedikçe, tevhide gelmedikçe, dalaletten kurtulmadıkça o keseceğin kurbanların hiçbir kıymeti yoktur. Fakat Nemrut sahip olduğu saltanatı terk edemez. Mülkümü, saltanatımı feda edemem. Fakat yine de kurban keseceğim der. 4000 tane kurban keser. Fakat hubbü'l-yaset yani baş olma sevdası onu imana kavuşmasına engel olur. Fakat onun bu şekilde açık bir mucize gördüğü halde iman etmemesi toptan helak olmalarına sebep olacaktır. Allah-u Teala artık Hazreti İbrahim'i ve onun yanındakileri bu zalimler güruhunun yanından ayrılması noktasında ikaz eder. Hazreti İbrahim ateşe atılma hadisesi esnasında iman edenlerle, onun öncesinde iman edenlerle randevulaşır ve hicret etmeye karar verirler. Nemrut ve avanesi büyük bir ateş yakmış. Mancınıkla Hazreti İbrahim bu ateşe atmıştı. Ve gözlerinin önünde Hazreti İbrahim'in düştüğü ateş bir gül bahçesine döndü. Hazreti İbrahim oradan adeta zarar görmeden, kınına bile bir zarar gelmeden çıktı. Bunun üzerine Nemrut onun büyüklüğünü onun ilahının hak olduğunu kabul ve itiraf ile kurban keseceğini, o ilaha saygı göstereceğini söyledi. Fakat Hazreti İbrahim bunun yeterli olmadığını, çünkü iman olmadıktan sonra, hidayete ermedikten sonra bu saygının kendisini kurtarmaya yetmeyeceğini bildirdi. Fakat Nemrut sahip olduğu iktidarın iman ettiği zaman zayi olacağını, yok olacağından korkarak hayır dedi, ben iman etmeyeceğim. Ve vaat ettiği gibi kurbanlar kesti, fakat imana da eremedi. Daha sonra Hazreti İbrahim kendisine iman eden Hazreti Lut'un da bulunduğu, kardeşinin oğlu olan Hazreti Lut'un da olduğu müminleri toplayarak Keldani kabilesinin yaşadığı bu bölgeden hicret etmeye başladı. Babil'e, oradan Urfa'nın bir kasabası olan Harran'a hicret ettiler. Buradan Mısır'a hicret ettiler. Oradan Şam'a. Bu şekilde başlayıp devam eden, farklı memleketleri içine alan bir yolculuk oldu. Hazreti Lut, Hazreti İbrahim peygamberin yeğeni, Sare ise amcasının kızıydı. Allah'ın emri mucibince Hazreti İbrahim amcasının kızı Sare ile evlendi. Sare ahlak hamide sahibi, yani güzel ahlak sahibi, salih bir kadındı. Hazreti İbrahim'e de çok itaatkar birisiydi. Yine Allah'ın emriyle Hazreti Sare ile birlikte Şam'a gittiler. Bir müddet orada yaşadılar. Sonra Mısır'a hicret ettiler. Nut aleyhisselam da buradan Hazreti İbrahim'le ayrılarak Sodom bölgesine geçti. Sodom bölgesi bugün Lut Gölü'nün bulunduğu yerdir. Yaklaşık Ürdün civarındadır. İşte Hazreti Sare ile beraber Mısır'a hicret ettiklerinde Hazreti İbrahim ile Hazreti Sare'yi burada da bir imtihan bekliyordu. Çünkü Mısır'ı yöneten aile olan Firavun sülalesi despot kimselerdi. İşlerinden bir tanesi o günkü hükümdar. Etrafta habercileri vardı. Hudutlarda koymuş olduğu adamlar vasıtasıyla kendi sınırları içine, Mısır ülkesine dahil olan yabancı ve güzel kadınları şehre girdikleri an haber alıyor. Onları huzuruna çağırtıyor. Evli ise kocasını öldürtüyor ve o kadına sahip oluyordu. Eğer yanında, o kadının yanında koruma amacıyla gelmiş olan bir erkek kardeşi var ise kadını ondan istiyordu. Hazreti İbrahim de yanında Sare validemiz olduğu halde bu sınırdan geçti. Hemen alarm verildi. Firavun'un haberi oldu onların geldiğinden. Sare'yi huzuruna çağırdı. Ve Sare validemiz Firavun'un sarayına giderken durum Hazreti İbrahim'e de bildirilmiş oldu. Hazreti İbrahim, ben dedi, senin dinde kardeşinim. Dolayısıyla benim kim olduğumu sorduklarında kardeşimdir desen yalan söylemiş olmazsın dedi. Ve Sare Firavun'un karşısına, Mısır idaresi Firavun'un karşısına çıktığında onunla bir takım konuşmaları oldu. Buhari'de nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu anı şöyle hatırlatır. Sare saraya girince hemen abdest alıp iki rekat namaz kılmak üzere huzur-u ilahiye durdu. Namazı bitirince Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica etti. Ey Allah'ım, ben sana ve senin peygamberine inanmış, iffetimi de zevcimden başkasına karşı titizlikle korumuş bir kulun isem, şu kafiri bana musallat etme. Bu duası neticesinde Firavun Sare'ye yaklaşmak istediğinde nefesi bir anda kesildi. Neredeyse felç oldu. Ve yanında, Sare'nin yanında bir takım büyük hayvanlar gördü. Korktu. Ve sen dedi, tehlikeli bir kadına benziyorsun. Ben seni serbest bırakıyorum dedi. Ve yanındaki kimse kim diye sorduğunda da onun kardeşi İbrahim olduğunu söyleyince Hazreti Sare, Hazreti İbrahim'e de bir kötülük yapmadı. Yanlarına hediye olmak üzere, aman senin bana kötülüğün dokunmasın dercesine bir de cariye hediye etti. Bu cariyenin adı Hacer'di. Ve Hazreti Sare gönül rahatlığı içinde Allah'ın kendisini korumasından emin olmuş bir şekilde Firavun'un sarayından huzurla geriye döndü. Hazreti İbrahim'le görüştüler. Olan biteni anlattı. Fakat orada da fazla durmak istemediler ve Mısır'ı terk ederek Filistin'e yerleştiler. Hazreti İbrahim Seb denilen ıssız bir yerde konakladı. Burada bir kuyu kazdı. İçinden çıkan suyu içtiler ve yiyecekleri bitince de orada bir şehre doğru yol almaya başladılar. Sonra buradaki şehirde yerleşerek ikamet etmeye, orada ziraatle meşgul olmaya başladılar. Kendisinin terk etmiş olduğu, ateşle cezalandırmaya kalkan Nemrut ve Keldani kabilesi de helak oldu. Bir toz bulutu gibi sivrisinekler, sürüler halinde bu kavmin üzerine geldi, kanlarını emdi ve bir sinek de Nemrut'un burnundan girerek beynine geçti. Orada Nemrut baş ağrısından başını tokmaklarla vurdura vurdura helak oldu gitti. Evet, Allah zalimlerin zulmüne fırsat vermediği gibi o mazlumları, peygamberleri de zalimlerin elinden kurtarmıştır. Dünya saltanatına mağlup olan, gurur ve kibir dağlarından insanları küçük görerek tepeden bakan insanlar da nihayet helak olup gitmişlerdir. Hazreti İbrahim burada Filistin'deki hayatı esnasında pek çok mucizelerle karşılaşmıştır. Bunlardan bir tanesi kendi elinde kuşların dirilmesidir, canlanmasıdır, ölü kuşların canlanmasıdır. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi şöyle ifade eder. Bakara suresinin 260. ayet-i kerimesinde İbrahim Rabbine "Ey Rabbim, ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster." dedi. Rabbi ona "Yoksa inanmadın mı?" diye sordu. İbrahim "Hayır, inandım. Fakat kalbimin mutmain olması için gözümle de görmek istedim." dedi. Bunun üzerine Allah "Öyleyse 4 tane kuş yakala, onları kendine alıştır, sonra onları kesip parçala, her dağın başına onlardan bir parça koy. Ardından onları kendine çağır. Bak nasıl koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah azizdir, hakimdir." buyurdu. Burada Hazreti İbrahim'in bir peygamber olarak ölümden sonra yaratılmaya inanmaması veya bundan şüphe duyması mümkün değil. O büyük bir dinin tebliğcisi olarak elbette insanları ikna etmekle onlara İslam'ı, ölümden sonraki dirilişi anlatmakla mükellef. Fakat kalbinde hiçbir tereddüt, hiçbir tatminsizlik olmaması gerekiyor. Adeta gözüyle görmüş gibi anlatması gerekiyor. Bu manada Allah-u Teala'dan talebi de Allah tarafından kabul edilmiştir. Böyle bir şey olmaz. Sen nasıl inanmazsın diye adeta itapvari, azarlar vaziyette bir söze muhatap olmamıştır. Allah onun gönlünün mutmain olması talebini bizzat gösterdiği bir usulle duasına icabet etmiştir. Bu hadise de şöyle olmuştur. 4 ayrı çeşit kuşu kendine alıştırmış, isimlerini söylediğinde havada uçup gelecek şekilde onlara bir ünsiyet kurmuş. Daha sonra bunları keserek her bir parçasını birbiriyle karıştırmak suretiyle iyice tanınmayacak hale getirmiş ve bu parçaları da çeşitli dağlara yerleştirerek onları alıştırdığı ismiyle kendine çağırmıştır. Böylece Allah'ın hayat verip öldürdüğünü yakinen gözüyle de görmüş, gerek Nemrut'ta konuşmaları esnasında gerek daha sonraki zamanlarda imanın nasıl olacağını, nasıl bütün hücrelerle hissedileceğini yaşayarak anlatmıştır. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de bu kıssanın anlatılması bizim için aynel yakın değilse de, yani gözle görülerek elde edilen bir bilgi değilse de, ilmel yakın bilgiyle elde edilmiş kesin bir neticedir. Ve Allah bunu vaat ettiği üzere gerçekleştirmiş. Hazreti İbrahim'in kalbindeki imanını da takviye etmiştir. Bu kıssanın, yani kuşların bu şekilde diriltilmesi hikayesinin bir sebebi de Nemrud'un Hazreti İbrahim'e "Senin Rabbin ölüleri diriltir, ölümü ve hayatı var eder. Diyorsun, peki sen onların nasıl olduğunu gördün mü? Ruhları vermek suretiyle diriltmeyi, ruhları alıp öldürmek suretiyle öldürmeyi nasıl yaptığını gördün mü?" diye sormasıdır. İşte rivayete göre bunu da bizzat Hazreti İbrahim görerek daha sonra benzer bir soruyla karşılaştığında "evet gördüm" diyebilmesi içindir. Allah bu dünyayı imtihanlarla çevirmiştir. Uzun yıllar beraber olduğu saliha bir hanım olan Hazreti Sare'den bir türlü çocuğu olmamıştı Hazreti İbrahim'in. Fakat Mısır Firavunu'nun Hazreti Sare'ye hediye etmiş olduğu Hacer validemiz daha gençti. Sare validemiz Hazreti İbrahim'in bir evlat hasretiyle yandığını, soyunun devam etmesi için insanlar istediğini, dualarında bu şekilde Allah'tan talepte bulunduğunu biliyordu. Bu yüzden kendi cariyesi konumunda olan Hacer'i Hazreti İbrahim'e verdi ve onların nikahlanmasına, evlenmesine bizzat vesile oldu. Böylece Hazreti İbrahim'in gönlünü almak, kendisinden olmasa da bir cariyeden de olsa zürriyetinin devamını görmek istiyordu. Fakat hikmet-i ilahi Hazreti Hacer annemiz Hazreti İbrahim'den hamile kaldı. Fakat Hazreti Sare'nin aleta tavrı, kimyası değişti. Bizzat kendi eliyle nikahladığı, hediye ettiği bu cariyenin hamile kalması, kendinde olmayan bir çocuk sahibi olmuş olması, Hazreti İbrahim'in Hacer'e karşı ilgisinde, belki çocuğa olan sevgisi de Hazreti Sare'yi rahatsız etmeye başladı. Nihayet bu üzgünlük ve kıskançlık sebebiyle bir gün Hazreti Sare, "Ey İbrahim, İsmail'i ve Hacer'i buradan uzak bir beldeye götür" diyerek rica etti. Hazreti İbrahim de Allah'ın izni ve emriyle Hacer'le İsmail'i alarak uzak bir beldeye götürmek üzere Filistin'den ayrıldı. Yolda Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine kılavuzluk yapmasıyla ıssız bir bölgeye, çölün ortasına ikisini, yeni doğmuş 1-2 yaşlarındaki bir yavruyla annesini terk etti. Yanlarına az bir erzak, birkaç gün yetecek bir yiyecek bıraktı. Fakat Hazreti İbrahim sağa baktı, sola baktı. Hiçbir insan yok, hiçbir ağaç yok, hiçbir su, hayat emaresi yok. Hiç kendi içinde bir tereddüt yaşamadan, adeta arkasına dönüp bakmadan "Allah'ın emri budur" diyerek geri dönmeye başlamıştı ki Hazreti Hacer arkasından seslendi. "Ey İbrahim, bizi buraya tek başımıza bu kadar yiyecekle mi bırakıyorsun?" dedi. Hazreti İbrahim cevap vermedi. "Bunu sana Allah mı emretti?" dedi. Hazreti İbrahim başını salladı. "Evet" dedi. "O halde Allah bizi burada zayi etmez. Madem ki bizi buraya bırakmanı sana Allah emretti, o zaman bizi koruyacak olan da O'dur" dedi. Hazreti İbrahim bir peygamber, bir baba, bunca yıldır hasretle beklediği evladını gözü arkada kalmayacak şekilde bırakıyor. Adeta kendi hanımından sonra ikinci bir eş alarak tekrar hayata tutunduğu genç hanımında yine gözü arkada kalmayacak bir şekilde, tekrar tekrar dönüp bakmayacak bir şekilde ıssız bir çölün ortasında bırakıyor. Allah'ın emrine bu kadar teslim olmuş bir insan. Hazreti Hacer kendisi cariye ama onun da Hazreti İbrahim'in yanında yetiştiği iman terbiyesiyle Allah'a olan teslimiyeti bu kadar bariz. Göz göre göre çölün ortasında ölüme terk edilirken bile "eğer bunu Allah emrettiyse o bize sahip çıkacaktır" diyerek Allah'a olan teslimiyetini gösteriyor. Ve Hazreti İbrahim Allah'a yalvarır. "Ey Rabbim" — Buhari'nin Enbiya Suresi tefsirinde geçiyor, 9. hadis-i şerif — Bir de İbrahim suresinde 37. ayet-i kerime şöyle mealen: Rabbena inni eskentü min zürriyeti diye başlayıp devam eden ayet: Ey Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için ben neslimden bir kısmını senin beyt-i hareminin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki bu nimetlere şükrederler. Aynı minvalde Bakara suresinin 126. ayet-i kerimesinde mealen şöyle: Ey Rabbim, burayı emin bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle rızıklandır. İbrahim'in duasını kabul eden Allah buyurdu ki: İnkar edene gelince onu dünya nimetlerinden az bir süre faydalandırır, sonra da onu cehennem azabına sürüklerim. Varılacak ne kötü bir yerdir orası. Burada Hazreti İbrahim'in teslimiyeti kadar duaya sığınmasını da görüyoruz. Hazreti İbrahim hem Allah'ın emrini, buyruğunu tereddütsüz yerine getiriyor, hem de Allah'ın ikinci bir emri olan dua emrini yerine getiriyor. Sadece fiili duayla değil, fiili teslimiyetle değil, aynı şekilde kavli duayla da duasını tamamlıyor. Ve Ya Rabbi diyor, ben onları şu şu vasıflarda olan bir yere bıraktım. Sen onların sahibi ol. Onlara rızık olarak çeşitli meyveler bitir. Onlara dost olarak ünsiyet edebilecekleri, beraber bulunabilecekleri diğer insanları nasip et. Onların gönlüne onun muhabbetini getir. Ve onları sahipsiz bırakma diye adeta dua ediyor. Allah da bu duasına karşılık veriyor. Fakat önce bir imtihan süreci yaşanması lazım. Hazreti İsmail'in de, annesi Hazreti Hacer'in de teslimiyetin, sabrın son noktasına kadar denenmesi gerekiyor. Ve bu hadiselerle de insanlığa bir ibret, bir örnek hayat, bir örnek ibadet ortaya çıkması gerekiyor. Hazreti İbrahim tepenin ardından kaybolup gidince Hazreti Hacer evladıyla beraber geride kalan erzakı yer bitirir, suyu içer. Fakat bu birkaç gün yeter. Bunun üzerine artık erzak tükendiğinde yaşamak için, hayatta kalmak için, evladını yaşatmak için alternatifler bulmak zorundadır. Ve önce Safa Tepesi'ne çıkar. Ufukta görebileceği bir vaha, bir ağaç, bir gölgelik var mı diye bakar. Bir insan, bir hareket var mı diye bakar. Sonra oradan Merve Tepesi'ne koşar. Etrafı yine dört tarafı kolaçan eder. Bir hareket olup olmadığını kontrol eder. İkisi arasında böyle 7 defa gidip gelir. Safa ile Merve Tepesi arasındaki bu gidiş geliş esnasında bir yer vardır ki tepenin vadiye en yakın olduğu yer. Orada evladını göremez. Kısa bir mesafe, o bölümü koştura koştura gidip gelir. Bir an önce evladıyla göz teması yakalamak, onun halini hatırını uzaktan kontrol etmek için. Bu şekilde Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya, yine Safa'dan Merve'ye 7 kez tamamlanınca bir anda çocuğunun sesini duyamaz hale gelir. Acaba öldü mü diye korku ve tereddüt içinde çocuğun olduğu tarafa doğru gider. Bir bakar ki o bebek İsmail'in ayaklarının ucundan bir su fışkırmaktadır. Çok heyecanlanır. Hemen o suyun etrafını çölde kaybolup gitmemesi için çevirmeye başlar. Bir taraftan da sanki su anlayacakmış gibi zem, zem, dur, dur diye ona seslenmeye başlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur bu hadiseyi anlatırken: Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet eylesin. Eğer o zemzemi kendi haline bırakıp suyun etrafını çevirmeseydi, muhakkak ki zemzem devamlı akan bir kaynak olurdu. Fakat anne yüreği onun etrafını çevirerek kaybolup zayi olmasını engellemeye çalışır. Daha sonra bu su Allah'ın insanlara ikramı olarak daha sonraki asırlarda da kıyamete kadar devam edecektir. İşte bu esnada, yani Hazreti İbrahim'in Hacer'le İsmail'i bıraktığı mıntıkada ve Safa ile Merve arasındaki koşuşturmalarda hac ibadetinin rükünleri yavaş yavaş belirmeye başlar. Hazreti İsmail'in ayağının dokunduğu topuğundan çıkan zemzem bir kuyu içerisinde bugün hala fışkırmaya devam etmektedir. Onun çok yakınında, yani 10-15 metre ötesinde Kabe'nin temelleri vardır. Bunu da inşallah gelecek programda konuşuruz. Yine Hacer annemizin etrafı kolaçan etmek için Safa ile Merve arasındaki koşturmayı yaptığı yerde bir hatıra olarak, bir ibadet rüknü olarak sa'i ibadetinin başlandığı, yapıldığı yerdir. İnsanlar bugün gerek hac için gerek umre için Safa ile Merve tepeleri arasında 7 defa toplam gidip gelirler. Böylece Allah'a tevekkül ve teslim olmanın bir sembolü olarak Hazreti Hacer'in bu hatırası yad edilir. İslam kadına işte bu semboldeki gibi çok büyük değer vermektedir. Bir kadının, hatta bir cariyenin, bir kölenin kendi başına iman gayretiyle, evlat hasretiyle ona can vermek için, hayatta tutmak için yapmış olduğu bu davranışı bir model olarak insanlara gösterir ve bu hatırayı canlı tutmak için en temel ibadetlerden birisinin bir rüknü sayar. Olmazsa olmazı sayar. İşte Zemzem o günden bugüne kalan bir hatıra. Say ibadeti böyle bir hatıra. Bundan sonra o suyun başı gittikçe kalabalıklaşmaya başlar. Orada bir hayat emaresi olduğunu fark eden kabileler, başta Cürhüm kabilesi olarak Hacer'le evladından izin alırlar ve bu suda mülkiyet iddia etmemek şartıyla orada yerleşmeye başlarlar. Böylece onlar sudan istifade ederler. Hazreti Hacer ve İsmail'e de yiyecekler noktasında paylaşmaya başlarlar ve böylece bir hayat başlar o çölün ortasında. Zamanla burası Allah'ın beytinin ikinci defa imar edileceği, yapılacağı Kabe'nin bulunduğu vadidir. Bugünkü programımız bu kadar. İnşallah önümüzdeki haftalarda Hazreti İbrahim'in izinde peygamberlerin açmış olduğu tebliğ ve hidayet meşalesini ve bize olan mesajlarını burada konuşmaya, anlatmaya, onlardan günümüze ve hayatımıza ibretler, dersler çıkarmaya devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Gelecek programda görüşmek üzere.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.